Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Serdar Aydın. Yine bir Hayata Dokunan Sözler programında Sayın Selim Cerrah'la birlikteyiz. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Doğrusu bu hafta sohbetimizin konusunu bir başlığa bağlamadan yapmayı uygun gördüm sizinle de istişare ederek. Çünkü çok ilginç, çok hızlı siyasi gelişmeler yaşandı son bir haftadır Türkiye'de ve dünyada. Bir gazeteci evlilik izni için bir konsolosluk binasına giriyor. Yurttaş olduğu ülkenin konsolosluğuna İstanbul'da ve bir daha çıkamıyor. Bugün şu an itibariyle de Sayın Kaşıkçı'dan bir haber alınamadı. Bunun üzerine tüm dünyanın gündemi oldu. Şu anda Suudi Arabistan'la Türkiye bir ortak ekiple olay araştırma kararı aldı. Dün İngiltere, Fransa, Almanya ortak açıklama yaptı. Biz sonucunu takip edeceğiz, ona göre tavır alacağız diye. Bu arada Sayın Trump çok keskin tweetler attı. Eğer hayati bir konuysa, hayatından edilmişse Kaşıkçı, bunun ağır yaptırımlar olur dedi. Bunun üzerine dün Suudi Arabistan'dan bize yapılacak herhangi bir yaptırıma çok keskin cevap verebiliriz gibi bir Ekonomi Bakanı açıklama geldi. Bugün de petrol fiyatlarını 3 katına çıkartmaktan ve tüm dünyayı, dünyada petrol ithal eden ülkeleri İran'ın kucağına itmekten bahseden açıklamalar ardı ardına geldi. Evet, ne diyorsunuz bu Suudi Arabistan konsolosluğuna girip çıkamayan gazeteciyle ilgili olan bitenler hakkında?
Acı acı gülüyorum tabii. Yani Orta Doğu denilen coğrafya Batı'nın isimlendirdiği bir coğrafya. Kime göre Batı, kime göre Doğu, kime göre Orta Doğu, o da ayrı bir muamma da. Orta Doğu'da bir damla kanın bir damla petrolle eşdeğer olduğu uzun zamandır konuşulan bir şey. İnsan kanı üzerinden kirli pazarlıkların yapıldığına şahit oluyoruz. Can üzerinden pazarlık yapmak ne kadar acı bir şey. Orta Doğu'da, yani diyelim ki Suriye'de, diyelim ki Filistin'de, Yemen'de, o kadar çok canlar haybeye öldürülüyor ki sebepsiz yere. O kadar çok yüreğimize hançer saplanıyor. Kimsenin umurunda değil. Ama dünya sistemi dediğimiz sistem vicdanı olmayan bir yapı, bir düzen. Bu düzene gelebilmek için önce Avrupa'da işte 30 yıl savaşları sonrası kurulmuş bir düzenin devamı bu. Westfalia düzeni diyorlar Batılılar ve bu düzenin bir devamı olarak güya dünyayı barış içinde yaşatıyorlar. Ama Westfalia düzeni kurulduktan sonra işte büyük acılar çekti insanlık. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Afrika'daki soykırımlar, Saraybosna trajedisi, orada yaşanan soykırımlar, cinayetler. İşte Doğu Türkistan'da, Keşmir'de yaşananlar, Tutsilerle Husuların Afrika'da birbirlerine karşı olan savaşları vesaire falan. Bir coğrafyada Müslümanlar yaşıyor ve o Müslümanlar dünya sistemine eklemlenmiyorlarsa yaşamalarına gerek yok. Ama velev ki bir Müslüman bile olsa Orta Doğu'daki zenginlikleri sömürmek isteyen egemen güçler, işte Trump açıklama yapıyor, 110 milyar dolara ödeyeceksin, 15 gün duramazsın iktidarda yoksa diye açıktan tehdit ediyor Arabistan yönetimini. Bir manivela bulmuş kendi kendine ve bu manivela ne acıdır ki bizim topraklarımızda İstanbul'da bir konsolosluk binası, her ne kadar tabii bizim topraklarımızda diyoruz ama konsolosluk binaları biliyorsun o ülkelerin
toprağıdır.
Yani öyle mütekabiliyet esası gereği uluslararası düzende böyledir.
Evet.
Kendi topraklarında bir cinayet işlemiştir. Bu köpürtülüyor. Çok Tabi bir olay bu kadar çok köpürtülüyorsa bunun arkasında neler gizleniyor diye bakmak lazım. Yani zihnimizi biraz da oraya da odaklamak gerekiyor. Suudi Arabistan yönetimi yeryüzündeki iki emin beldenin yönetimi, harem bölgesinin yönetimi, işte Kabe Allah'ın haremi, Medine Resulullah'ın aleyhisselam haremidir. Yani iki harem bölgenin yönetiminde olan insanların Kabe, Mekke vatandaşı olan bir insanı kendi topraklarında acımasızca katletmesi, ki öyle gözüküyor hadise, o da bir başka garabet tabii. Yani ülkeler kendi kimliğini taşıyan insanların kendi topraklarında özgürce dolaşabildikleri ölçüde ülke olurlar. Yani kendi insanlarınız kendi topraklarınızda özgürce dolaşma hakkından mahrum iseler, oralara ülke denmez. Oralar başka şeylerdir azizim. Ben geçen hafta, önceki hafta Tunceli'deydim. Bir görev vesilesiyle gittim. Hozat ilçesinden Oğaç'a gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar var yanımda, iki kişi. Oradaki güvenlik güçleri bir gün önce terör örgütü sokağı, caddeyi kesmiş, kontrol yapmış falan filan. Böyle bir durum yaşandı. Hani gitmeyin güvenlik açısından falan deyince, arkadaşlara direksiyonu verin gideceğiz dedim. Ben arabayı aldım ve gittik. Teröre boyun eğemeyiz. Biz yani vazgeçemeyiz, korkamayız da. Korkarsak yanlış yaparız. Ben korkarsam yanımdakiler daha çok korkar. Ama devletler de kendi vatandaşlarını korkutmamalı. Sadece terör değil. Şimdi bugün devlet eliyle işlenmiş bir cinayeti eğer konuşuyorsak, ki büyük oranda cinayet olduğunu
düşünüyoruz.
Kamuoyu. Çünkü kamuoyu, evet. Öyle.
Çünkü bir kısım, haber yok, iz yok.
Bir kısım işaret. Delillerin de olduğu da doğrusu konuşuluyor. Işte, evet. Vesaire, ses kayıtları falan filan. Eğer böyleyse o zaman insanlar kendi devletlerinin himayesine sığınamayacaklarsa nerede güven içerisinde olacaklar yani? Çok acı.
Evet. Bunun üzerinden de galiba Amerika anladığımız kadarıyla Suudi Arabistan'ı tekrar bir haraca, bir rüşvete bağlama gayretinde olacak gibi gözüküyor. Yani asıl ben günümüzle ilgili en çok endişelendiren beni, en çok mutsuz eden, içimi acıtan şey Wallerstein'in tabiriyle 1970'ten itibaren siyaseten an güçsüzleşen ama askeri olarak sürekli büyüyen bir Amerika ile karşı karşıya dünya diyor. Yani ve bunun nerede duracağını bilmiyorum diyor. Ve böyle artık eski ekonomik gücü, siyasi gücü olmayan ama devasa bir askeri gücü sahip olan bir ülkenin başında Trump gibi hiç öngörülebilir olmayan, bir dediğini tutmayan, uluslararası yerleşmiş 2018 yıllık teamülleri de hiç takmayan bir insan eliyle bu dünya bu çılgınlıkları, bu sürpriz ve kaosu daha ne kadar taşıyacak onu bilmiyorum. Yani her gün yeni bir olayla uyanıyoruz. Yani bir gün bir ülke, dün iki gün önce Suudi Arabistan kralına tweet atıyordu. Bugün de sabah yine ajanslara bakmışsınızdır. ABD'deki 2016 seçimlerini Çin karıştırmıştır diyor.
Evet.
Çin'e bir sataşma. İşte bu, birazdan konuşacağız. Brunson meselesiyle ilgili Cumhurbaşkanımıza ait tweetler atıyor. Yani dünya böyle bir fenomenle ilk kez karşılaşıyor. Yani aklı selimden, uluslararası ilişki nezaketinden, dünya kamuoyu ne derden çekinmeyen bir adeta şey var. Akli muvazenesi düzgün olmayan bir adamla karşı karşıya dünya.
Acaba öyle mi? Yoksa bize
ya öyle mi yapıyor?
Fotoğraf gösterdi.
Evet, ya öyle yani. Mi? O daha da tehlikeli belki.
Şimdi tabii toplumlar, bu bütün özellikle demokratik toplumlar açısından söylüyorum, 3 aşağı 5 yukarı kararlarını sağduyuyla alırlar. Fakat manipüle edilebilirler. Şimdi Trump'ın seçim süreci büyük bir manipülasyon süreci. Kimin manipüle ettiğinin önemi yok, içeriden dışarıdan falan. Bir ara Rusya'ya söylüyor, şimdi Çin'e söylüyorlar evet. falan. Mevzu öyle değil. Mevzu şöyle. Amerika'daki neokon çete dediğimiz çete bu süreci manipüle etti. Hı hı. Ben 2016 yılının 24 Haziran'ıydı herhalde. O zaman Facebook'ta bir yazı paylaşmıştım. Kasım ayında biliyorsun seçim yapılmıştı. Evet. Ve demiştim ki önümüzdeki seçimlerde muhtemelen Trump Amerikan başkanı olacak. Trump Amerikan başkanı olduğunda başta Filistin meselesi olmak üzere dünyayı çok zorlu bir süreç bekliyor. Çünkü Hristiyan Siyonistleri dediğimiz neokonlar Trump'un arkasında. Yani bu analize nereden bu kanaate vardım? Çok basit, Amerikan seçimlerini herkesin izlediği kadar izledim ben. Yani bize gösterildiği kadarını evet. gördüm. Ama bir şeyi belki birçoğundan farklı görmeye çalıştım. O da şuydu. Cumhuriyetçi Parti'nin bütün aday adayları yarıştan birer birer çekildi. Trump aday adaylığı sürecinde tartıştırılmadı hiç kimseyle. Yalnız bırakıldı. Cumhuriyetçi Parti.
Ön açıldı adeta bir gizel tarafından.
Ön açılma değil. Eğer parti içerisinde diğer adaylarla açık oturumlara falan çıksaydı Amerikan toplumu bu adamdan başkan olmaz diye ona oy vermeyeceklerdi.
Anladım.
Ama karşısında Larry Clinton vardı. Clinton'ı ise piyasaya biliyorsunuz o süreçte
hırpaladılar.
O benim paylaşım yaptıktan sonra oldu belki ama onu da öngörüyordum yani. İşte yok yazışmaları çıktı, FBI, CIA birbirine girdi, mailleri çıktı falan filan. Yani Hillary Clinton'ı zayıflattılar. Trump'ı ise küvezde sakladılar. Ve yanındaki o çelik çekirdek dediğimiz çalışma kadrosu da ağırlıklı olarak neokonlardan oluşmuştu. Evet, evangelistlerden. Ve evangelistler de Hristiyan Siyonistler.
Hı hı.
Şimdi Hristiyan Siyonistler,
Siyonizm
işte Yahudiliğin ideolojisi. Hı hı. Tamam. Hristiyan Siyonistler kim?
Hı
hı. Orta Doğu merkezli veya Kudüs merkezli bir dünya Yahudi devletinin kurulması suretiyle eğer bu onlar da şöyle inanıyorlar sapkın mezhepleri. Eğer Yahudiler orada kutsal devletlerini kurarlarsa kıyamet kopacak ve biz cennetin krallığını gerçekleştirmiş olacağız kıyamet kopunca. Dolayısıyla Tanrı'yı kıyamete zorlamak dediğimiz hadise. Yani böyle bir sapkınlık var Amerika'da ve Amerikan aklı tutulmuş vaziyette. Belki hatırlarsınız bu Brunson krizi ilk çıktığı günlerde Serdar Turgut bir yazı yazmıştı. Şok geçiriyorum demişti. Amerika'daki özellikle Washington temsilcisi bir gazetenin biliyorsunuz. Görüştüğüm hemen hemen herkes burada her şeyin din üzerinden konuşulduğunu görünce şaşkınlığa düştüm demişti Serdar Turgut. Yani 28 Şubat'ta İslam dinine karşı olanca hamasetiyle bize saldıran Serdar Turgut şimdi Amerikan siyasetinin nasıl Hristiyanlık etkisiyle yürüdüğünü görünce birden şok geçirdi ve birkaç televizyon programında da
ifade etti.
Dinledik bunları. Yani Amerikan aklını şu anda evangelist Hristiyanlar esir almış vaziyette ve onlar kullanışlı bir manivel olarak Trump'u kullanıyorlar. Öyle tweetler falan da kendi başına atılmış şeyler değildir. Saatine varıncaya kadar hesaplanıyor istihbarat örgütleri tarafından. Kime, ne zaman, nasıl saldıracaklarına kadar hesaplanıyor. Ona göre davranıyor. Yani Trump tamam, yani deli diyelim çıkalım. O zaman deliyse Amerikan başkanlığı niye yapıyor? Yani Amerika başkanını seçerken akıl sağlığı raporu istemiyor mu yani?
Evet.
Yani bir, iki, bu adam deli diyoruz biz. Bu adam bu kadar büyük bir serveti var. Bir deli nasıl böyle bir serveti edinebilsin, biriktirebilsin. Ortada bir deli falan yok. Ortada bir davanın akıllı delisi var. Ortada bir davanın delisi var. Ve o davası için çalışıyor. Kendisi evangelist değil ama çevresi evangelist. Ama bir başka şey daha, Gerard Kushner. Damadı Yahudi ve Siyonizme doğrudan ailecekte hizmet ediyorlar. Yani bu işler, yani Amerika'yı veya Avrupa'yı, Avrupa Birliği'ni veya Batı'yı neyse, yani bunları biz dinden bağımsız bir şekilde sadece siyaset, ekonomi, iktisat, askeri güç üzerinden okursak eksik okuruz.
Yanılırız.
Eksik okuruz. Yani Amerika'yı din üzerinden okumak gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda ise ortada 2001 yılında İkiz Kulelere yapılan saldırıdan sonra Bush'un söylemiş olduğu ya bizimlesiniz ya bizim düşmanımızsınız şeklinde ifade edilen yeni Haçlı Savaşı doktrininin bir sürecini şu anda
Trump ifa ediyor.
Yaşıyoruz bunu. Suudi Arabistan'a gelince de orada da tabii Muhammed Bin Selman Amerika'da yetişmiş. Şimdi Amerika'dan daha tehlikeli olan şey Amerika mantığıyla yetişmiş insanlardır. Bu Türkiye'de de böyledir, Suudi Arabistan'da da böyledir, ötede de beride de fark etmiyor. Meselelere Amerikan mantığıyla bakan, mesela Trump Suudi Arabistan'a diyor ki şu kadar 110 milyar dolar ödeyeceksiniz diyor. Muhammed Bin Selman açıklama yapıyor, Veliaht Prens. Yani ödemeyeceğiz demiyor, işte biz Trump'la konuşuruz falan, yani pazarlık yaparız diyor. 110 değil de belki 90, 80'e indiririz falan gibi. Yani kimin kaynağını kime peşkeş çekiyorsun sen? Yani dolayısıyla ne? Şimdi de dünyayı işte petrolün fiyatını 3 katına çıkarırmışız. Yani çıkar kardeşim ya. Çıkar. Ya ne yapalım yani? Bu dünyada her şey petrolden ibaret midir yani? Şimdi bir Türk bir bilim adamı vardı. Kimdi? Geçen bir yerde okudum. Tam hatırlayamıyorum da. Diyor ki hidrojenle üretilen yakıt çok daha ucuz ve bu ozon tabakasının derinmesine yarayan tehlikeyi de bertaraf eden bir yakıt diyor. Bununla ilgili bir Türk bilim adamı profesörü çalıştık diyor. Bir şirket kurduk, şey yaptık diyor. Tam böyle bu işi gündeme niye getirmediniz diye toplantıda İstanbul'da kendisine soruluyor. Diyor ki biz tam bu aşamaya geldik. Bunu şey yapacaktık. Petrol firmaları bizim firmamızı satın aldılar ve o işi bitirdiler diyor.
Yeah.
Yani dünyada bir de böyle bir gerçeklik var yani. Herhangi bir alternatif bir şey ürettiğinizde o alternatifi o mevcut iktisadi sistemin baronları satın alma yoluyla umut olmaktan
çıkartıyorlar. Peki asıl vahimi şunu da belirtmemiz gerekiyor. Geçen hafta bu Kaşıkçı hadisesi patlamadan evvel Sayın Trump'ın iki kapalı spor salonu toplantısında partisine ait veya başkanlığına ait
seçimler
var orada Amerika'da. Evet, onunla alakalı. Ey kral, bak desteğimi çekersem iki hafta dayanamazsın. Abdülaziz bin Selman'a bunu söyledi. Amerikan askeri daha seni ne kadar koruyacak? Bunun bedelini öde. Tarzında bir
i̇şte
çıkışı da oldu.
110 milyon dolar dediğim, evet, milyar dolar dediğim
anladım. Şimdi peki, yani bunu bir ülke başkanının, bir başka ülke başkanına bu kadar açık, sarı söyleyebilir oruçu da, hani şu yuvukundan beterdir var ya üstad. Yani buna rağmen oradan bir ses gelmeyişi, gelen sesin çok cılız kalışı. Yani Harem-i Şerif dediğimiz o kutsal beldelerin yönetimini hasbelkader yürüten bu aile, bu yapıya yönelik böyle ağır ithamların olabilmesi, onların hala yerinde kalabilmesi. Bir soru işareti. İki, bunun üzerine hemen Türkiye'deki muhtelif gazeteci arkadaşlar da daha önce Ali Bulaç, Abdurrahman Dilipak gibi insanların gündeme getirdiği, şimdi Kemal Öztürk yazdı aynısını. Bu kutsal beldelerin yönetiminin İslam Konferansı İşbirliği, İslam Konferansı Örgütü gibi bir birlikteliğe devredilmesi gerekir. Yani bu kadar aşağılanmaya uğramış bir devlet başkanının oraların hala organizasyon yapıyor oluşu züldür gibi de düşünceler, fikirler hatta da var. Buna dersiniz yani oralar hala böyle mi gitmeli yoksa oralar bir bağımsız kurul mu hac, umre organizasyonları yapmalı?
Bunlar bu bir temenni konuşmak. Tabii bunlardan bir sonuç çıkmaz bu temennilerden. Onun için bunu ben çok üzerinde durmuyorum. Yani çünkü ülkeler sonuçta ne olursa olsun kendi topluluklarında egemen olmalılar. Ama bu egemenliğini sadece Müslümanlara karşı değil, gerçekten egemen ve bağımsız olmalılar. Şimdi Türkiye üzerinde oynanan oyunlara da kısaca burada şey yaparsak, neden Türkiye üzerinde bu kadar işte bu papaz meselesi vesaire falan filan gidiyor?
Evet.
Çünkü Türkiye S-400'ler, Ruslardan alınan S-400 meselesinde geri adım atmadı. Türkiye nükleer santraller konusunda işte Rusya ile, Çin ile, Japonya ile yaptığı anlaşmalardan geri adım atmadı. İşte havaalanı da bir şekilde bitirilmeye çalışıyor.
Üçüncü
havaalanı falan. Bunları bir şey olarak görüyor Batı. Özellikle S-400 meselesi. Şimdi siz Amerika'dan bir uçak satın aldığınızda, diyelim ki Amerika size saldırdığında yazılımı Amerikan firmasına ait olduğu için Amerika size saldırıp sizi vurabiliyor ama siz o uçakla Amerikan hedeflerini ateş edemiyorsunuz. Çünkü uçağın yazılımında Amerikan hedefleri dost kuvvet olarak görülüyor. Yani düğmen elinizde olması bir şey ifade etmiyor. Yazılım elinizde değil. Yani dolayısıyla Amerika neye güveniyor? Buna güveniyor. Yani uçağı ben, onun için söylüyor zaten. Ben seni koruyorum diyor. Yani yazılımın benim elimde diyor. Yani sen parasını vermişsin, silahı satın almışsın, uçağı satın. Önemi yok ki bunun. Çalışmıyor bu. Of oluyor yani.
Gün gelir aramız açılırsa ve bunu bana karşı kullanacak olursan.
Kullanamaz.
Bunu sana kullandırtmam kardeşim.
Kullandır tabii yani. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu güya tırnak içerisinde NATO işte dost kuvveti şu an hikaye yani İsrail'in güvenliği açısından bütün bunlar şey yapılabiliyor. Dolayısıyla şimdi burada böyle bir realite var. Yani onun için eli güçlü olan Amerikan sistemi böyle tehdit ediyor yani. Tamam mı? Ve eli zayıf olan cebi para dolu fakat parası Amerikan bankalarında duran şimdi problem orada. Yani Suudi Arabistan kendi parasını dolara yatırmayıp kendi ülkesinde tutsa rezerv olarak.
Altın olarak tutsa.
Altın olarak veya kendi parası kendi olarak tutsa çok önemli olarak, değil. Neyse parası. Yani. Tamam ama yok Suudi Arabistan veya bu tür ülkeler petrolden kazandıkları parayı Amerikan veya Batı bankalarında tutmak suretiyle Batı'nın ekonomisine can damarı bunlar.
Can
suyu niye, niye sesi çıkmıyor? Çünkü para Amerika'da orada. Zaten vermiyorum ulan der keser. Ne diyeceksin? Yani gidip zorla mı alacaksın yani? Savaşacak mısın? Yani.
Peki bu siz bir cümleyle değindiniz ama diğer önemli bir gündem de Türkiye'de 3 ay 15 gündür takriben casusluk suçuyla göz hapsinde olan Rahip Brunson davası var idi.
Evet.
Türkiye ile Amerika arasında önemli gerginliklere neden oldu bu. Rahibin tutukluluk hali vesaire onunla ilgili ithamları veya savcıların iddiaları. Türkiye bu arada bir ekonomik de tabii operasyon yedi. Hı. Bir anda döviz fırladı, çıldırdı adeta. Arkasından müzakereler, görüşmeler vesaire. En son Rahip Brunson ayın 12'sinde gitti. Evet. Önce Almanya, sonra Amerika'ya gitti. Bugün programa girmeden baktım ben. Döviz de şu an 5.79 seviyelerinde. Ne dersiniz bu cephede neler yaşandı, neler oldu?
Yani şimdi tabii ülkelerin başka ülkelerde ajanları var. Rahip Brunson da ajan olduğu tescil edilerek, hapis cezası alarak Amerika'ya iade edildi. Yani işin bir boyutu var.
Bu önemli.
İkincisi tabii bunlar bizim teyit etme şansımız belki yok ama işte 15 Temmuz gecesi darbeye karıştığı için tutuklanmış olduğu söylenen Amerikan askerleri var.
Evet.
Asıl kavganın oradan çıktığı Rahip Brunson'un bir
sütre olduğu.
Sütre olduğu falan. Yani aslında asıl kavganın oradan çıktığı falan da söyleniyor. Bunlar dedikodular tabii ama yani ne kadar gerçeklik payı var bilmiyoruz. Biz devletler arasında bu işler oluyor bitiyor falan. Şimdi o var ama o gece biliyorsun İncirlik'te de çok ciddi şeyler oldu. Oradan işte yakıt ikmali yapan uçaklar Ankara semalarına geldi. Havada uçaklar ikmal yaptı işte NATO uçaklarıyla. Bunlar biliyoruz yani gözümüzün önünde cereyan etmiş olan hadiseler. Dolayısıyla şimdi Amerika kendi eliyle yürüttürdüğü bir darbede başarısız oldu. Ve bu başarısızlığın arkasında da iki sebep var. Bunlardan bir tanesi güçlü bir liderlik, diğeri de sağlam bir millet, karakter. Şimdi yapılmaya çalışılan şey bu tür operasyonlarla güçlü liderlikle o sağlam vatandaş arasındaki bağı zedelemek, ortadan kaldırmak. Yani Türkiye'nin devletiyle, devlet başkanıyla milleti arasındaki bağı koparmak istiyorlar ki daha rahat operasyon yapabilir bir hale getirelim bunu. Brunson da bunlardan bir tanesi. Tabii ekonomik kriz meselesine gelince de doğrusunu istersen tabii şimdi 4.40'ta mıydı dolar? Oradan şimdi 5.70'e geldi. Yani bir ara 7'ye kadar çıktı. Geriye geldi tabii. Evet yani 4.40 olduğunda biraz sanki düşük gibiydi zaten. Biraz daha yükseldi ama belki stabil yerini buldu veya bulacak gibi yani bu seviyelerde. Döviz çok önemli değil. Ben döviz meselesine çok takılmıyorum da. Hı. O iner çıkar kısa vadeli bir maliyeti olur. Ama asıl büyük maliyeti bize faizle ödettiler. Çünkü dövizin maliyetini biz öderiz, faizin maliyetini çocuklarımız öder. Bu kalıcı, uzun vadeli bir şeydir. Faizi çok yükselttiler bu arada. Bu da ekonomik bir operasyondur. Yani işte Merkez Bankası bağımlıydı, bağımsızdı falan filan. Şimdi bir kere Merkez Bankası, yani şunu bilelim, devletin bankası değil. Cebinde, herkes cebindeki parayı çıkarsın, üzerindeki yazıyı okusun. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. O baştaki Türkiye Cumhuriyet de niyeti değil. Yani oradaki şey, manivela. Nasıl ki Amerika'daki Merkez Bankası, Federal Reserve Bank, Amerika'nın devletinin parası değilse dolar. Tamam. Yani bu işte İngiltere'nin...
Bu da ayrı bir bahis değil mi? Buradaki tuzağı da aslında bir başka bir programı işleyelim,
ayrı
konuşalım.
Ayrı bir şey yani, tamam mı? Yani bu Rothschild'ler, bankalar, tabii yani Rothschild'ler, Rockefeller'lar, işte efendim vesaire. Yani o güçlü aileler falan. Dünyadaki para kredi sistemi bu insanların sistemi. Paraya kim sahipse ülkeleri onlar yönetirler. Yani sizin şimdi paraya sahip olursanız diyor, kimin sözüydü unuttum da, paraya sahip olursanız ülkeleri, şeye, gene sahip olursanız veya tohuma sahip olursanız insanları yönetirsiniz diyor. Hmm. Genetik mühendisliği, GDO'lu vesaire falan. Bir sürü oyun var, bir sürü, evet, problem var. Yani yaşadığımız şartlarda. O açıdan yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ifadesini herkes kafasına bir yazsın.
Yes, evet.
Yani para sistemi, kredi sistemi dediğimiz sistem öyle çok masum bir sistem değil. Ve bu işte Sayın Cumhurbaşkanı özellikle 2'de 1'de döviz, dolarla ticaret yapmayalım ülkelere, işte geçen Afrika zirvesinde de aynısını söyledi. Yani gelin kendi milli paralarımızla veya altınla neyse yapalım bunu falan diye yürütülen çalışmalar önemli ve değerli çalışmalar. O açıdan Türkiye şu anda ciddi anlamda bir ekonomik kıskaç altına alınmak isteniyor. Rahip Brunson dediğimiz vatandaş da bu işin bir manivelası olarak kullanıldı. Bir de tabii işin şey boyutu var. Brunson iyi bir evangelist. Amerika'da başkanlık seçimleri var. Evangelistler için önemli bir isim.
%40 civarında evangelist, evet, Amerikan.
Evangelistler için önemli bir şey. Yani Trump başkanlıktaki iktidarını Temsilciler Meclisi ve Senato'da seçimler var biliyorsun, sürdürebilmek için evangelistlere ihtiyacı var. Onların desteğine ihtiyacı var. Onun için onlara onu bir hediye olarak vermek istiyor. Yani iş içinde iş, ilişki içinde ilişki. İşin öbür taraftan da Türkiye açısından baktığımızda da yani bu vatandaş netice itibarıyla gizli tanık beyanıyla suçlandı. Gizli tanık beyanıyla suçu hafifledi. Bu gizli tanık meselesinde Türkiye'nin oturup konuşması gerekiyor.
Evet.
Yani yaralarımızdan birisi de bu. Delil dediğimiz şey açık olmalı yargılamada, hele hele. Yani böyle gizli tanıklarla falan çok olağanüstü durumlarda ancak devlet görevlilerinin, ifşa edilmemesi gereken devlet görevlileri gizli tanık olarak kullanılabilir. Onun haricinde herkes, ben işte Serdar Aydın'ın şöyle bir şey yaptı, gizli tanık olayım. Sen Selim Cerrah böyle bir şey yaptı, gizli tanık ol. Ve biz açık açık konuşuyoruz kardeşim. Böyle bir dünya yok yani.
Eyvallah. Evet Sayın Cerrah, çok teşekkür ediyorum.
Eyvallah.
Bugün güncel olayları değerlendirmek istedik Sayın Cerrah'la. Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki hafta başka bir konuyu birlikte sohbet edebilmek umuduyla esen kalın, hoşça kalın.
Allah'a emanet olun.
Hayata dokunan sözler.